Ayrım 2. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangıoğlu Oğut, sayfa 28. Kişinin kendi hakkında aldığı kararlar kim olduğunu tarif edemez. Kim olduğunun tek bir tarifi vardır. Koskoca evrenin bireyselleşmiş hali olmak. Oh, hayat öze güzel vallahi. Sipariş verenin, yani isteyenin, egomuz mu yoksa kendimiz mi olduğundan nasıl emin olabiliriz? İstanbul'dan Deniz. Aykut, Deniz'cim, soruyu öyle bir sormuşsun ki, sorduğun şekilde cevap verirsek birçok insanın düştüğü bir tuzağa biz de düşeriz. Kendim mi, egom mu? Böyle bir ayrım yapamazsın bile. Sen zaten egon sayesinde varsın. Seni etten kemikten kılan, yaşamda var olan şey haline getiren ego. Burada kullandığım ego kelimesi, sizlerin kullandığı, kötü anlamda kullandığı, şişirilmiş, yüksek ego diye adlandırdığınız o garip yaratıktan çok farklı. Ahlaki olmayan, sevecen olmayan, kurtulunması gereken, başkalarını rahatsız eden, sinirli olan, korku dolu olan her şey size göre ego. Ama öyle değil. Sizi var eden her şey aslında ego. Ego sadece bir sabit disk. Siz içine ne koyarsanız daha sonra aradığınızda onu buluyorsunuz. Bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarda porno filmler varsa şimdi bu bilgisayarın suçu mu? Hayır, onu oraya koyan sensin. Sana her istediğinde geri oynatan ego. En güzel özelliklerimiz, en iyi huylarımız da biziz, ego. Ama onlar kimseyi rahatsız etmediği için suçlanması gereken birini aramıyoruz. Hemen kendimize pay çıkarıyoruz. Ben çok iyi niyetli biriyimdir. Bu da bir ego. İnsanları çok severim, ego. Ancak şöyle bir ayrım olabilir. Özümüz, yani tanrısal yanımız, ruhumuz ve biz, yani egosal yanımız. Öz bir şey istemiyor. Öze göre her şey süper. Hayat öze güzel vallahi. Sadece deneyimlemenin keyfini çıkartıyor. Özümden şunu istiyorum gibi cümle kuramazsınız bile. Kuruyorsanız da eğer daha neyin ne olduğunu anlamamışsınız demektir. Ben de çok duyuyorum bu tarz şeyler. Özümün istediği yön, üst benliğimin arzuları, öz benliğimin rehberliğinde. Bunları ancak 3-5 haftalık kurslarla yoga hocası, yaşam koçu veya enerjici olmuş insanlardan duyabilirsiniz. Biz her zaman isteriz ve her istediğinde elbette ego filtreli olmak zorunda. Bir öğrencim ikinci mağazasını açmayı çok istiyordu. Aynen Deniz'in takıldığı yere takılmıştı. Aykut, bu mağazayı çok istiyorum ama egom bana şöyle diyor. Mağazayı açınca ne süksen olacak piyasada. Ne mahsuru var? İnsanlığa yardımda bulunmak istiyorum. Bütün dünya barış içinde yaşasın istiyorum. Bir kanser araştırma merkezi açmak istiyorum. Bu da benim yıllarca isteğimdi. Çocuklara yardım etmek istiyorum. Bunların da hepsi sizin aldığınız ve ego tarafından korunan kararlar yahu. Sonuçta ego sürekli devrede. Ama bunu anlayabilmek için ego tanımınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bir gün hakkımda yazılmış bir eleştiri okudum. Bir televizyon programında izlemiş beni ve gülüşüm dokunmuş adama. Gevrek gevrek, hey ben neyim be der gibi gülüyormuşum. Kitaplarımda bu kadar çok egoyu anlatıp hala egolarımdan kurtulamamış olmanın sahtekarlığı ile suçluyordu beni adam. Siz okuma yazma bilmiyorsanız artık ben ne yapayım? Egosuz zaten var olamazsınız. Esra, ego her zaman bir önceki yaratımımızı korumak ile görevli olduğu için sesinde, cümlelerinde her zaman bir kararı savunur. Hepsi o. Hep kendine soracağın soru şu. Bu seçim, düşünce, davranış ile sınırlılığı mı takip ediyorum yoksa sınırsızlığı mı? Olmaz. Çünkü nokta nokta diyorsan bu eşittir ego. Olur çünkü nokta nokta diyorsan yine eşittir ego. Biri negatif kararın sesi, diğeri pozitif kararın. Fakat burada bir şeye çok dikkat etmeni rica edeceğim. Sorduğun sorudan egonun sesini dinlersen yanlış bir şeyler yapacakmışsın korkusu algılıyorum. Bu da egoyu hala kötü bir şey olarak gördüğünü gösteriyor bana. Eğer bir çocuk ilk defa okula gidiyor ve korkuyorsa, vay terbiyesiz diye onu pataklar mısın? Karanlıktan korktuğu için ağlayıp yatmıyorum işte diye işkence çektiriyorsa sana, ondan kurtulmanın yolunu arar mısın? Acaba bu çocuğu nasıl yok ederim der misin? Böyle bir tavırda anne olsan çocuğu değil seni bir yerlere tıkarlar. Egoyu kötü, karanlık, yanlış bir parçamız olarak gördüğümüz için her gün bu şekilde davranıyoruz. Bu da kendimizi bütünleştirmeyi engelleyen ve kendimizle kavga etmeyi destekleyen bir tavır. Egonun tek derdi bilinmeyene karşı seni korumak. Bunun avantajı var olan bir gerçekliği tutabilmesi. Mesela egon olmasa ölmek zerre kadar umurunda olmaz. Sınırsızlığını bilen özün zaman ve mekan ötesi var olduğunu bildiği için göbek atarak geçiş yapar. Bir odadan diğerine geçmek veya bir kıyafeti çıkarıp ötekini giyinmek gibi. Ölüm öz için bu kadar basit. Öz için ölüm sadece başka bir formda devam etmek. Fakat ego için bir bitiş. Haliyle ego ölümden korkacak. Korkmazsa ne olur? Karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışıkta durmazsın. Yağmurlu bir havada dikkatli araba kullanmazsın. Merdivenlerden aşağı inmek yerine pencereden atıverirsin kendini. Ölmek ya da ölmemek kişi için ha kahve içtim ha çay gibi bir şey olur. Eğer dünyada bir süre barınmayı düşünüyorsak, egonun bedende kalmamız adına ölümden korkması ve bedende olma gerçekliğini koruması son derece işe yarar bir mekanizma. Fakat aynı koruma mekanizması ölüm deşeğinde olan bir insan için problem halini alabilir. Beden işlemiyordur, artık dünya boyutunda olmak istemiyordur ama sırf korku yüzünden hayata tutunuyordur ve kendine eziyet çektiriyordur. Bu sırada daha önce bize yardımcı olan ego, şimdi bu yeni durumda huzurlu, güzel ve zarif bir geçiş yapmamızı engelleyen bir unsur haline dönüşecektir. Bir yerde yaşam arzusu dahi egodur. Ne yapacaksın? Egonun sesi bu diye hayatı mı ısmarlamayacaksın? Altın soru. Yaşama arzusu bile ego sayesinde vardır. Şimdi kurtulmak istiyor musunuz egonuzdan? Bir kanal bilgisi var. Abraham Hicks. Kendilerini 2000'lerin ilk senelerinden beri takip ederiz. Şu laflarını ilk duyduğumda kahkaha atmaktan kendime gelememiştim. İnsanlar ölümün ne olduğunu anlasalardı, birbirlerini cezalandırmak adına ölüm cezasını hiçbir zaman kullanmazlardı. Düşünsene, birini intikam veya ceza adına öldürüyorsun ve kişiyi dünya dilinin anlatmaya yetemeyeceği bir coşkuya gönderiyorsun. 16 yaşımdayken ölüm ile burun buruna geldim. Boğuluyordum. İlk başta denizin altından çıkmak için korku içinde debelendim. Ama sonra öyle bir alana geçtim ki anneymiş, babaymış, hayatımmış hiç ama hiç umurumda bile olmadı. Korkunun bittiği yerde ölüm tarif edilemez bir coşku ve heyecan verdi. Sanki bir rüyadan uyanıp gerçekle buluşmak üzereydim. Bedenimi denizin altında tümüyle rahat bıraktım. Artık debelenmem için hiçbir neden yoktu. Bedenimi ölüme teslim ettikten sonra çok kısa bir süre şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Şimdi gitmek muhteşem ama nasıl olsa bunu yaşayacağım. Ölüm bir yere kaçmıyor. Acaba biraz daha kalsam mı? Ölüm heyecanı daha ağır basmakla beraber saliseler arasında hafif bir tereddüt yaşadım ve bir anda herhalde denizle savaşmayı bıraktığım için su üstüne çıkıverdim. Bir dalga daha geldi ama bu sefer beni içine almadı, kıyıya taşıdı. Mayomun içi ağır taşlar ile dolmuştu ama inanın bana o kıyıya yaklaştığımda sanki birileri ayağıma motor takmış gibi denizden bir çıkışım vardı ki çizgi film karakterlerinin su üstünde yürümesi misali. İşte bu, egonun devreye girdiği andır. Anında kendimi koruma dürtüsüdür. egoyu seni ve senin verdiğin kararları korumak ile görevli bir mekanizma olarak görebilirsin. Ego her zaman için bir şeyleri kaybetmenin mümkün olduğunu düşünür. Ego için doğru yanlış mümkündür. Kendi tuttuğu kutuyu doğru kılar. Dışında kalan gerçeklikleri yanlış yapar. Fakat hiçbir zaman ego gerçekten kim olduğumuzu tarif edemez ve tanımlayamaz. Pasaportun seni gerçekten tanımlar mı? Hayır. Türk olman belki senin için çok az bir tarafını tarif edebilir ama tümünü tarif etmeye yaklaşamaz bile. Bir aktörün oynadığı rol o kişiyi tarif edebilir mi? Hayır. Şimdi bunu biraz daha açalım. Kişinin kendi hakkında aldığı kararlar ve bunu koruyan ego ona bir hayat hattı yaşatabilir ama özünde kim olduğunu tarif edemez. Kim olduğunun tek tarifi vardır. Koskoca evrenin bireyselleşmiş halidir. O kimlik için her an, her şey, her zaman mümkündür. O kimlik buraya kendini deneyimlemek için gelmiştir. Bu deneyim her ne olursa olsun hiç fark etmez. Geçenlerde arkadaşım bir kuaföre silahlı soygun yapmış adamın hikayesini anlatan bir belgeselden bahsetti. Adam bilmem kaç sene içeride yattıktan sonra bu kuaförün dükkanına geri gider, çektirdikleri için özür diler, kadın şok içinde adama onun yüzünden kendisinin neler yaşadığını teker teker anlatır. Soygunu yaparken kadını ve çocuklarını bir yerlere kilitlemiş olduğu için çocuklardan biri bir sene boyunca konuşmamış mesela. Bir zamanlar kafasına bu tabanca tutan adamın kendisine neler yaşatmış olduğu konusunda içini döktükten sonra birbirlerine sarılırlar. Gerçek bir hikayenin belgeseli. İşte böyle yaşanmışlıklar pasaport ötesi bir şekilde kim olduğunuzu bize hatırlatır. Bu yüzden kim olursak olalım, mucize içeren, sınırlar ötesi sevgi içeren, inanılmaz ve imkansızı içeren hikayeler ve olaylar hepimize kelimeler ötesi dokunur. En taş kalpli gibi gözükenimizin bile çaktırmadan gözlerinin dolmasına sebep olabilir. Hepimizde var olanı hatırlatır. Yeni bir şey öğretir demiyorum, zaten var olanı hatırlatır. Hangi nedenden istiyorsan iste ve siparişlerinin bol bol tadını çıkar. Egoya gülümse ve ona sarıl. Sonuçta yolculuk etmek için pasaportuna da gerek var. Evet, bu sorudan ve veya cevaptan ben neler kazandım? Lütfen siz de yazın. İkinci ayrımın sonu, sayfa 37.